Sevgili izleyicilerimiz, kıymetli dinleyicilerimiz, Bir Kardeşiz programıyla daha huzurlarınızdayız. Ben Deniz Süleyman Ragıp Yazıcılar. Stüdyomuzda hocam kıymetli Mehmet Lütfü Arslan bulunuyor. Efendim hoş geldiniz,
Hoş
sefalar
bulduk, sefa
getirdiniz.
bulduk Süleyman'cığım.
Nasılsınız Lütfü abi, iyisiniz
Elhamdülillah,
inşallah.
hamdü sena ederiz. Sizler de iyisiniz.
Ben de iyiyim çok şükür. Hamdolsun bu program vesilesiyle nice güzel insandan dua alıyoruz. Tebrik alıyoruz,
Elhamdülillah.
teşekkür alıyoruz. Kah sorularla, kah yorumlarla bizleri mutlu ediyorlar Lütfü abi.
Elhamdülillah.
İşin doğrusu gerçekten hani böyle birlikte yaptığımız zaman güzel oluyor, onu söyleyeyim. Hani marifet iltifata tabidir. Tamam, iltifat beklemiyoruz
Ben
ama
sizin program iç diyorsun yani.
ne estağfurullah. Yani şöyle en azından ses verdikleri zaman biz de daha mutlu konuşuyoruz, daha rahat konuşuyoruz. YouTube üzerinden sorular artarsa iyi olur.
Marifet iltifata tabidir.
Evet,
Müşteri
müşteri
hizmete zaidir.
zayidir. Evet.
Evet.
Yoksa biz yine Allah'ın izniyle bir kişi dinlese dahi bu kıvamda konuşuruz. Yani daha önceki programlarda da siz de vurguladınız. Yani reyting kaygımız yok. Ha, ama reyting olsa, çok çok izlense, çok dinlense sevinmez miyiz? Seviniriz. O da
Evet.
şundan, yine inşallah hani hakkı ve hayrı konuşuyorsak o yayılsın diye seviniriz.
Evet.
Yoksa işin diğer kısmı lafı güzaf derler eskiler. Öyle söylemiş olalım.
Bir de
Bugün
şöyle bir şey var Süleyman'cığım. Şimdi
buyurun.
geçen bir yerde çok hoşuma gitti. Mesela roman, hani bizde niye roman yok? İşte Türk romanı niye geç gelişti? İşte hikayecilik işte belli bir efendim isimlerle ancak anılıyor. İşte hikayeciliğin seyri, romanın seyri falan diye. Ya bunların aslında hepsi batılı formlar. Şimdi batılı formlarla ortaya çıkan bir mesaj var. Sen de iyi bilirsin, McLuhan diye bir Kanadalı iletişim bilimci var. Diyor ki mesaj diyor medyumun kendisidir. Yani medyum, yani mesajı kendisiyle ilettiğin araç, bu roman olabilir, hikaye olabilir, televizyon olabilir, billboard olabilir, tamamen çıplak söz olabilir. Ama her halükarda ilettiğin bizatihi mesajın kendisine dönüşüyor. Şimdi dolayısıyla bize niye roman yok dendiği zaman aslında o bizim hani ya romana yol açacak bir dramımız yok çünkü. Veya işte bize niye hikaye yok? Ya biz o kadar tahkiye edecek derecede kendimizi yukarıda görmüyoruz gibi böyle bir takım hani bizim kendi içimizden yorumlar yapılabilir. Burası da, bu mecralar da aslında hani konuştuğumuz bir şekilde böyle hani insanlara mesaj iletmeye çalıştığımız mecralar olarak bizatihi kendileri bazen ilettiğimizin ötesinde anlamlar ortaya koyabiliyorlar. Şimdi bunun en bariz göstergelerinden bir tanesi, ya kardeşim televizyonda işte efendim bir kere yüz ona göre olacak. Belki hareket daha fazla olacak. İşte hareketli sahneleri arttırmanız lazım. Biraz
Show,
daha
show
şov yapın.
olacak.
Evet, yani şov yapın
Evet.
gibi. Dolayısıyla ne oluyor aslında? Sen çok ağırbaşlı, uslu böyle kendince böyle hakikat nevinden böyle bir takım hani lafı güzaflar ortaya koymaya çalışıyorsun. Ama medyum kaldırmıyor bunu. Mecra buna müsait değil yani.
Erkam TV bu noktada da baya mütevazi. Mesela size makyaj yapıyorlar mı Lütfü abi
Yok,
program
ben
öncesi?
yaptırmam zaten. Yok canım.
Ama genellikle hani büyük televizyon kanalları şu yayın öncesi bir
Genelde
böyle
evet,
bakım
oralarda mesela
yaparlar.
yapıyorlar,
Çünkü o şova
yapıyorlar.
uygun olmanız
Yani
lazım.
orada mesela diyorum ki bunu niye yapıyorsunuz? Bunu diyorum ki, diyorlar ki hocam işte yansıma
Işık.
yapmasın diye.
Evet.
Tamam, orayı kapatalım. Tamam, olabilir. O kadara
Tamam.
müsaade ediyoruz ama diğer türlü gerçekten o makyaj meselesi falan sıkıntılı. Ya bu da şuna benziyor. Bir büyüğümüz öyle demişti bir zaman, çok hoşuma gitmişti. Ya çöp arabasıyla şeker taşıyoruz gibi yani. Evet. Neyse,
Peki,
biraz böyle araya girmiş oldum ama.
estağfurullah. Bugün yine aslında böyle güncel bir mevzuyu konuşacağız. Olimpiyatlar sonuçta başladı. Garipliklerle başladı. Bir şekilde devam ediyor. Fakat Türkiye şu an kendince mücadelesini veriyor çeşitli sahalarda. Oralarda tabii
Türkiye'nin
özellikle
kıyafetlerini beğendin mi Süleyman?
işte Türkiye kıyafetleri zaten bir hani fiyasko olarak başladı. Bir de onlar yağmurluk niyetine herhalde poşetlerini falan da yani yağmurluk, saydam yağmurluklarla da bir fotoğraf çektirmişler. Birisi de demiş ki bu kıyafetlerin ilk hallerinin fotoğrafıyla paylaşmışlar. Herhalde bunu da kıyafetten sanıp onu da giymişler demiş. Yani hakikaten
Evet.
biraz böyle garip oldu şundan dolayı. O giydiği kıyafetler, pijamayı andıran kıyafetler, onların o mavi beyaz çizgileri, işte o soykırımdaki Holokost dönemlerinde Yahudilerin giydiği kıyafetlere benzeştirenler olduğu, Vakko'yu çok eleştirenler oldu. Yani bir böyle milli krize doğru dönüştü o mesele. Onu söyleyelim. Hatta ülkemiz ve milletimiz adına böyle sanki yapılmayacak şey, en kötü hatayı yapmışız gibi de oldu. Çünkü o bizim sporcularımız, yarışmacılarımız hani böyle gerçekten hani diğer milletlerin ki Türkiye'de mesela diyelim ki Afganistan'ı küçümseyenler çoktur. Afgan kıyafetleri falan diyelim ki gerçekten çok güzel. Ya da Moğolistan dersiniz, Moğollar dersiniz. Hani barbarlar dünyayı kasıp kavurdular. Yani oradan bir şey çıkmaz diye belki arka beyninin birçok kısmında ırkçı yaklaşımda bulunan bile onlara hayran kaldı. Biz sözde hani Türkiye'yiz, Avrupa'nın göbeğindeyiz. Bu kadar da gelişmişliğimiz var. Bu ucube seçim niye oldu diye bayağı tartışıldı. Sonra kendince açıklamalar yaptı federasyon falan ama oldu, olan oldu yani onu söyleyelim. Siz o konuda beğendiniz mi lütfen, yoksa hani size ilgi çekici gelmiş gibi yani
Yok
beğenmiş gibi
yok
duruyorsunuz.
yok. Ben anlamam ki o işten. Yani ama şöyle bir şey var. Biraz uzman gadrine uğradık gibi geliyor bana. Yani şimdi bir insana güveniyorsunuz. Diyorsunuz ki ya bu konuda hakikaten hem ne diyelim temasta olduğu mahfiller, hem bu zamana kadar getirmiş olduğu uzmanlık alanı, hem de efendim kendisine göre işte bir itibarından mütevellit bu arkadaşın söyleyeceği veya bu kurumun yapacağı veya bu kurumun ortaya koyacağı seçim muhtemelen iyidir. Yani ya benim çok hoşuma gitmedi ama yani vardır bir bildikleri. Halbuki kral çıplak kardeşim.
Allah
Yani
Allah.
çok net yani. Bir tane genç küçük çocuğun çıkıp aa kral çıplak demesi mi gerekiyor? O hikayeyi bilirsin işte.
Evet.
Yani orada bir iş bilir bir terzinin böyle komplosuna denk gelmiş bir kralın hakikaten etrafını inandırması, etraftakilerin kendisiyle ilgili görüşlerinde bu anlamda işte sansürlemesi veya onların bir şekilde sansüre tabi olmaları.
Bir illüzyonun içinde
Evet, bir anda
yürürken.
çıkıyor bir çocuk diyor ki aa kral çıplak diyor. Hakikaten kral çıplak yani. Şimdi şu konuda mesela niye kırmızı beyazı kullanmıyorsunuz ki yani? Yani tamam bir Avrupa idealine, insanlık idealine o mavi beyaz biraz böyle Avrupa Birliği'nin şeyleridir, renkleridir. Ama daha çok bizde hem o işte katil devlet hem de yanımızdaki düşman devlet bu ikisinin daha çok rengi olarak bilinir. Mavi biraz da tabii şeydir de yani özellikle Azerbaycan'da belli bir efendim ideolojik cinsel yönelimin rengi olarak da ifade görür mesela. Böyle ilginç bir aslında seçim olmuş. Bunu yani hani dünya ailesi içerisindeki yerimizin sağlamlaşması biz de bak medenilerdeniz biz de sizlerdeniz gibi bir
Daha,
mesaja istinaden mi
evet.
yaptılar? Yapanlara yanına kar kaldı. Yap diyecek bir şey yok
Olabilir.
yani.
Öyle gittiler sonuçta.
Yani biraz daha böyle bir hakikaten ya Tahtakale'den veya ne
Evet.
diyelim böyle bir Osman Bey'den birisini çağırsalar böyle bir bu işin hani kendince kompetanı ya bak milli bir şeye gidiyoruz. Nasıl yapabiliriz bunu desek muhtemelen çok daha harika bir şey çıkardı yani.
Doğru. Daha yerli ve milli bakardı muhtemelen.
Evet.
Evet, bu biraz fazla seçkinci ya da gerçekten hiçbirimiz anlamadık hala hani anlayan bir kısım var ve çok yakıştığını düşünüyor olabilir.
Evet.
İkinci boyutu tamam, olimpiyatlara böyle bir hani fiyasko ile başladık gibi ama şimdi mücadeleler devam ediyor. Kendi içinde de başarılar oldu ve hani okçuluk bu noktada öne çıkan alanlardan birisi. Özellikle Mete Gazoz olsun. Daha sonrasında da Yusuf Dikeç çok konuşuldu Lütfü abi. Onu da anlatmış olalım. Yani o tek atışta, serbest atışta hani rakipleri falan gözlük takıyorlar, kulaklık takıyorlar. Kendince acayip böyle bir enstrümanlarla bu işin içindeler. Yusuf Dikeç birisi yazmış ki hani sabah kalkıp ya bugün de bir olimpiyatlara katılsam diye niyet etmiş gibi hali. Çünkü hakikaten elleri cepte. Bir de onun biosunda yani özelliklerini yazdığı internet sitesinde de şey diyor. Hiçbir başarı elleri cepte gelmez diye.
Güzel.
Kendi hayat felsefesinde de böyle bir not düşmüş. Hakikaten eli cebinde. Ve
Dereceye girdi değil mi? Üçüncü.
üçüncü şey madalya aldı. Silver. Gümüş mü?
Gümüş
Evet.
ikinci oldu o zaman.
Sanırım
Bronz mu?
yani üçüncü biliyorum ama detayı da ya ikinci ya üçüncü. Birisi de şunu yazmış. Zaten erkek adama altın haram olduğu için
Da güzel.
onu da bilinçli yaptı diyorlar. Şöyle en güzel yorumlardan biri de şu. Bu çok affedersiniz eşcinsel propagandayla Hani lanetli bir şekilde açılan olimpiyatlara da böyle Türk oğlu, bir Türk'ün tam erkeksi bir duruşu yakışırdı. Yani bütün dağılan olimpiyat karizmasını Yusuf Bey kurtardı,
Toparladı.
toparladı diyorlar. Hakikaten adam gözüyle katılmış. Çok rahat böyle cebinde atışını yapmış, geçmiş. Dünyanın büyük fenomenleri Elon Musk da dahil ya tebrik ettiler ya bunu konuştular ya da böyle işi mizaha vurdular. Yani bu nasıl olabilir, nasıl mümkün? Türkiye adına hakikaten yine sürpriz bir şey yani. Sonuçta Yusuf Bey kendisi de hiç farkında değildi böyle bir konuşulacağını. Şimdi atmada iyiyiz görünen Lütfü abi. Yani tek atışı silahta da iyiyiz. Şimdi onu Netanyahu ile birleştirenler de olmuş. Hani sırada işte sana kutsal bir vazife bekliyor seni. İnşallah bu da olur diye dile gelsin diye. Ya da Mete Gazoz zaten bugüne kadar çok defa çok şeyi başardığı için onun da başarıları ortada. Gördüğümüz atıcılıkta, atmada bir seviyedeyiz.
Bizim şimdi eskiden beri olimpiyatlardaki esas milli başarımız güreşten gelirdi Süleyman.
Güreş.
Güreşte evet. Güreşte daha geriye gittiğin zaman Türk gibi güçlü imajının ortaya çıktığı zamanlar aslında Osmanlı'nın son dönemlerinde bizim güreşçilerimiz hem Avrupa'ya hem Amerika'ya şey yapıyorlar. Böyle seferler düzenliyorlar. Hatta geçenlerde bir resim gördüm. İki tane efendim Türk pehlivanı son 1909'da zannediyorum veya 11'de şeye gidiyorlar. Amerika'ya Türkiye'yi temsil etmeye gidiyorlar bu tür bir organizasyonda. Böyle acayip güzel giyinmişler yani. İki tane farklı giyim. Ya keşke bunlarla gitseydik falan diye bu şekilde yorumlar da vardı. Şimdi bizim yıllardır atasporu diye hep böyle bildiğimiz ve dolayısıyla başarıları kendisinden beklediğimiz güreşin yerini şimdi şey almaya başladı zannediyorum. Atıcılık. Bu gerek silah atıcılığı, gerek ok atıcılığı ve hakikaten biraz sanki iş yerini buluyor gibi de geliyor bana. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir hutbelerinde güç atmaktadır, güç atmaktadır, güç atmaktadır diye üç kere böyle bir efendim bir
Vurgusu mu?
vurgusu var. Yani güç atmaktadır. Yani gücün atmakla ilgisi o atışta yani ok atmak, işte silah atmak, belki füze atmak yani bunun güçle alakasını o dönemde Resulullah Efendimiz bu şekilde üç defa buyurarak ifade etmişler. Şimdi belki bizim de son dönemde bu İHA'lar, SİHA'lar, işte savunma sanayinin daha çok atışa kabiliyetli sistemlerinin ortaya çıkartmış olduğu yetenek ve bunun bizi hakikaten Dünya Savunma Ligi'nde üst perdelere
Getirmesi.
getirmiş olması, dolayısıyla ihracata yönelik atış efendim sistemlerimizin ihracatının patlaması ve bize bunun bir milli gelir olarak yansıması. Ya bunların hepsine baktığımız zaman biraz böyle bir şey kayıyor. Odak kayıyor atışa doğru. Bunun güçle de çok yakından bir alakası var. Güçleniyoruz demek ki. Tabii güç söz konusu olduğu zaman tehdit de ona göre. Beklenti de ona göre olacak. Şimdi son dönemde malum işte Allah şerlerinden muhafaza buyursun. Gazze'yi kaç zamandır bombalayan ve bunu insanlık suçu olarak katil ve kasaplık bir nevi yaparak yapan güruha karşı da aslında birilerinin dur demesi gerekiyor ve bir belki bunu da bizim Cenab-ı Hak milletimize nasip edecek. Kim bilir,
İnşallah.
Allah bilir yani.
Bu ama hep umudumuz Rüşfü abi.
Evet.
Ve bu bir hayal değil esasında.
Evet.
Yani dünya ölçeğinde bakınca 50-100 sene aslında uzun zamanlar değil.
Hayır, o
Bize göre
50-100
uzun.
seneler çok uzun artık. 3-5 sene, 10 sene belki Süleyman'cığım. Yani
Yani belki de
tabii,
kapıdayız.
tabii, tabii. O noktada neyin getireceğini Cenab-ı Hak bilir.
Ve Gazze'yi de dikkat edin, karadan esir alamıyorlar Lütfü abi. Onlar da atarak aslında
Evet.
tamamen zulümlerini
Evet.
yağdırdılar oraya. Yani
Evet.
onlar da yukarıdan atarak, bombalayarak ve kara savaşlarında neredeyse yerle bir oluyorlar.
Atış
Hatta
dediğimiz şey öyle bir şey ki şimdi yani atana savunma da atışla olacak. Yani o hani kalkan dedikleri işte
doğru.
savunma sistemleri de aslında kalkıp geleni bir şekilde havada imha etme üzerine kuruldu. Dolayısıyla hep atış yani. Hadise atış. Şimdi Süleyman'cığım Amerika ile buranın arası kaç kilometre?
Buradan mı?
Ha,
Ne kadar?
10 saat uçuyorsun yani. Bilmiyorum 7000 kilometre mi 5000 kilometre mi ne kadarsa. Niye buralara gelip bu kadar efendim ordu yerine göre kuruyor, yerine göre efendim üs ikmal ediyor, yerine göre efendim darbe yapıyor, yerine göre işte efendim sınır tanzim ediyor. Niye?
Çünkü rahat atabilmek için.
Hayır, güvenlik açısından. Diyor ki benim güvenliğim bunu gerektiriyor diyor. Abi sen yerinde oturduğun yerde güvenlik dediğin şey bu kadar mı? Ha, demek ki bir
bu
müddet
kadar.
sonra şöyle bir mantık olabilecek. Ya benim işte nasıl şu an Suriye'nin içindeyim.
Evet.
Güvenlik nedeniyle.
Evet.
Yarın bir gün ya bak buradaki katil devlet kehanetleri ve kendi sapkın teolojileriyle bize de belki zamanla sarkabilecek bir mahiyet arz ediyorlar, bir tehlike arz ediyorlar.
Ki tehdit var.
Evet, bir güvenlik tehdidi. Sen bunun kırmızı kitaba sokup da kendi efendim güvenlik mimarini buna göre kurguladığın andan itibaren istediğin müdahaleyi yapabilirsin. Ha o da bir güç meselesi bu arada, onu da söyleyelim ya. Ya o güce erişmek meselesi.
Doğru.
Ben orada da kritik noktanın atom bombası olduğunu düşünüyorum. Çünkü onların var. Sizin olmadan o iş olmayacak.
Bu belki de hani uzun vadedeki en büyük tehdit bu diyorsunuz ya.
Evet.
Belki yakın tarihlerde de bu restleşmeler yine gündeme gelebilir.
Gelebilir.
Gelebilir. Evet. Çünkü Kıbrıs üzerinden bir şey dönüyor. Yunanistan'la sürekli bir hattımız şey. Şimdi Haniye'nin şehit edilmesinden sonra tekrardan İran-İsrail gerilimi suni ya da gerçek bilemiyoruz. O bir canlanacak. İsrail zaten bölgede hani kavga etmeyeceği ülke yok gibi istediği anda, doğru mu?
Bir de ayet-i kerimede çok ilginç bir noktası var bu. Münkir Yahudilerin, hani Yahudilerin hepsini katmayalım, Siyonist Yahudilerin. Allah'a inanmayan, Allah'ı inkar eden, peygamberlerini öldüren, dolayısıyla lanetlenmiş bir güruhtan bahsediyor Kur'an-ı Kerim.
Doğru.
O güruhun en önemli vasıflarından bir tanesi, onlar sürekli diyor ateş yaktılar. Allah da ateşlerini söndürdü. İşte hep ateş yakıyorlar Süleyman. Bak dikkat et. Lübnan'da ateş yakıyorlar. İran'da ateş yakıyorlar. Yemen'de ateş yakıyorlar. Gelip bizim doğu, yani güneydoğu sınırlarımıza ateş yakıyorlar. Şimdi şu ara suikastlerini arttırdılar. Yani hep böyle bir aslında her yerde ateş yakarak, dünyayı ateşe boğarak böyle bir kendi o güvenlik mimarilerini aslında sağlam almaya çalışıyorlar.
Allah da bizi o zaman hani bu Mete Gazoz olsun, Yusuf Dikeç olsun, mikro alanda ki bu başarılar inşallah büyük alana da teşmil olsun. Yani her alanda atan ve bir şekilde de zalimlerin korkulu rüyası olan bir millet olalım.
Benim
bir ülke
işaret
olalım.
Etmek istediğim o zaten bu. Hani eşit kaplar misali. Bir toplum sanatta, siyasette, sporda, işte toplumsal ahlakta neyse artık hepsinde belli bir kıvama gelmeden zaten bir yere gelemez. Yani efendim benim çok ticaretim iyi, sporum çok kötü diyemezsin. Böyle bir şey yok yani. Ticaretin de iyidir, sporun da iyidir. Ahlakım çok iyi de işte efendim şu tarafım çok kötü. Yok böyle bir şey de olmaz yani. Bu bir aslında eşit kaplar misali. Her alanda belli mesafeler kat etmekte. Bu insan kalitesiyle alakalıdır çünkü. Son tahlilde senin o insan kaliten, birim insan kalitesinin artması, işte atıcılık yapacaksa bu adamı iyi atıcılık yapmaya, işte efendim ticaret yapacaksa iyi ticaret yapmaya, hocalık yapacaksa iyi hocalık yapmaya, program yapacaksa iyi program yapmaya götüren bir süreçtir yani. Toplumsal olarak kalkınmadır bu anlamda.
Hakan Fidan 3. Dünya Savaşı'nı dile getirdi Lütfü abi. Bu az bir şey değil aslında.
Evet.
Doğru mu? Hani bunu siz ben söylesek belki tamam, hani bir komplo ya da yani bir şeyler söylüyorlar ama çok söylendi, geldi, geçti denir. O böyle yani bu söz ağır bir söz esasında. Bölge içinde bir gerçekliğe tekabül ediyor mu?
Ya yani şöyle ben tabii onu cevaplayabilecek durumda değilim. Hani bu bir dediğin gibi uzmanlık alanı ama konvansiyonel manada zaten 3. Dünya Savaşı zaten başlamış da olabilir. Konvansiyonel manada değil ama. Yani asimetrik manada.
Doğru.
Yani normal klasik savaşlar gibi değil yani. İşte ne
Ukrayna,
diyor ona?
Rusya ile
evet,
mücadele.
Vekalet savaşları şeklinde, asimetrik savaşlar şeklinde zaten bir böyle bilek güreşi devam ediyor. Muhtemelen onun daha farklı yansımaları ve artarak devam eden cepheleri de önümüzdeki günlerde göreceğimiz sahneler.
Sonra Cumhurbaşkanı Rize'deyken bir hasbihal ortamında biraz da hani böyle bir prompturdan okumadan hani dedi ki nasıl Azerbaycan'a girildiyse, Afrin'e girildiyse,
Libya'ya.
Evet Libya'ya dedi. Bir sonraki adımda dedi İsrail'e dedi olabilir dedi. Bizim güçlü olmamız lazım. Bunlar da az sözler değil yani
evet.
Esasında. Yani
evet.
Çünkü bu sözleri hani bu çıplaklıkla ya da bu açıklıkla Cumhurbaşkanı daha önce söylemedi.
Evet, buradaki en kritik nokta onların bir bakanının buna vermiş olduğu cevaptır.
Evet.
Saddam'a benzetti Cumhurbaşkanımızı. Bu aslında Türkiye'ye biçilen, kaç zamandır biçilen bir roldür. Yani bunu Yani bir sondur, bir akıbettir aslında. Bunu hayata geçirmeye çalışıyorlar. 15 Temmuz'da bunu başarmaya çalıştılar. Daha evvelinden işte efendim 2011-12'lerden sonra bir şey döndü, film döndü ve bizi hep oraya doğru götürmeye çalışıyorlar. Yani Saddam'ın Irak'ı gibi bir akıbete bizi sürüklemeye çalışıyorlar. Bu işte üzerimizdeki en büyük aslında oyundur. Ben burada şöyle bir şeyi özellikle altını çizmek isterim. Bu coğrafyada büyük olmak zaman başka bir çareniz yok Süleyman'cığım.
Bunu daha önce de vurguluyordunuz.
Vurgun,
Yani kendi
evet.
halimizde kalamaz mıyız?
Kalamayız.
Yani biz bulaşmayalım. Mesela diyelim ki Fatih Altaylı gibi tipler şöyle diyorlar. Yani ne işimiz var? Ne öyle tehditti, ne şöyleydi. Hatta Cumhurbaşkanımızı da kastederek
Devlette ne değişti
kafanı
de?
odunla vururlar gibi bir şey söyledi.
Evet, hayır şöyle ama devlette ne değişti de siz şimdi şu anda Güneydoğu'da mesela Hakkari'nin işte Diyarbakır'a kadar olan o Güneydoğu kısmını efendim verir misiniz? Bir toprak, bir parça, bir gram toprak verir misiniz oradan?
Baş verilir ve toprak verilmez.
Ama işte tam bir o noktada Amerikan planı şu anda oraları ayrı bir devlet olarak,
Özerk.
özerk bir yapı olarak yapılandırmaya başladı ve bunu hani herhangi bir ideolojiden bağımsız olarak devlet gördü. Dedi ki bu batıcılık, bu özellikle Amerikan yandaştı veya işte Amerika'ya stratejik ittifak aslında çok da hani bizi doğru bir yere götürmüyor. Bir parçamız gidecek elden. Ne oldu bunun üzerine? Bunun üzerine tırnak içerisinde tabiri caizse devlet İslamcı olmak zorunda kaldı. Yani bir nevi İslamcı veya ne diyelim
Muhafazakar.
muhafazakar evet
Refleks.
tezlere, reflekslere sıcak bakmaya başladı ve gerçekten bir
Hamiyetperver.
evet
Şeyi koruyan.
yani orada durmak, dik durmak gerekliliği sizi ne mecbur kıldı? Savunma sanayinizi güçlendirmeyi mecbur kıldı. Siz çünkü Kıbrıs'ta bir tecrübe yaşadık biz Süleyman'cığım 70'li yıllarda.
Evet.
Yani bütün ordun NATO ordusu yani kullanamazsın dediler. Ne askeri kullanabilirsin, ne efendim aletleri kullanabilirsin, ne araçları kullanabilirsin. Yani millilikle alakamızın olmadığını biz o zaman fark ettik. NATO'nun nasıl bir aslında
Mantıklı.
mantıkla oluşturulduğunu, Gladio denen yapıların bizim içimizde aslında nasıl bir o NATO'nun güvenlik mimarisine uygun bir şekilde bizi aslında güttüğünü görmüş olduk. Ondan sonra işte bu bağımsızlık bir nevi hareketleri, bağımsızlık çabası, gayreti bizi bugünlere getirdi ve o devam ediyor. Tam bağımsızlık hala ufukta bir kızıl elmadır. Hala. Ama bunun gerçekleşeceğini de inşallah bu milletin evladı görecek ve biz bağımsız, tam bağımsız olduğumuz zaman da Allah'ın izniyle o işte Gazze'deki mazlumun da yarasına derman olacağız inşallah.
Yani Amerika Kongresi'nde Netanyahu'yu ayakta belki 60 defa alkışladılar Lütfü abi. Yani aslında Amerika'nın Gazze'den, Orta Doğu'dan hiç elini gözünü çekmişliği yok, doğru mu?
Öyle canım.
Ben buranın çocuğuyum ve bu toprakların çocuğuyum. Fakat ben Gazze ile ilgilendiğim zaman bizim ne işimiz var orada ya da dediğiniz gibi yani bizim bu bölgede hani böyle hiçbir şey etliye sütlüye karışmayalım. Hadi kendimizi kurtaralım mantığıyla dun yani alçak bir ufukla yaşamamızı isteyen de binlerce insan var ama.
Evet,
Bugün
var.
Türkiye'deki
Bu
biraz
da bizim
mücadele
kendi
de bu.
dramımızdır. Evet, bu da
Evet.
bizim kendi dramımızdır. Bizim maalesef bu manada satılmışımız çoktur. Hainimiz
Evet.
çoktur. Bu topraklarda efendim ne olmuş sömürge gibi yaşasak ne olur? Ben kendi işte yediğime içtiğime bakarım. Bunun sonu ne biliyor musun? Mehmet Ali. Bilmem Umur neyse bir ilginç bir isim. Sonrası Elizabeth'tir. Bak bu söylediğim de bilinen bir vakadır yani. Seni Elizabeth yaparlar bunlar. Adını bilmediğin, sanını bilmediğin bir hayat tarzının savrulursun o hayat tarzına. Sonra ne olur? Seni sen yapan o ideali, mefkureyi kaybettiğin andan itibaren sen ortadan kalkarsın
O
zaten.
zaman burada İzzet için hep yüksek tansiyon şart Lütfü abi. Yani bundan kaçma yok. Ya biz de almayalım, biz de bakmayalım, biz de görmeyelim. Hani şehit edilmiş karışmayalım. Afrin'de şöyle oldu bir aman ellemeyelim. Ya Ukrayna savaşı biz karışmayalım dediğimiz zaman aslında bizim belki tekrardan o hani Cumhuriyet kurulurken bir kısmı mandacılık sevdasında olan insanlar da vardı. Aynı aslında içimizdeki mandacıların yine galip geldiği bir iklime
Evet,
sürüklenmiş
hani 7
oluruz.
Ekim'de niye saldırdı Gazze? Hamas. saldırmasaydı bak ne güzeldi diyenler var ya.
Hala öyle insanlar.
Öncesini bilmiyorlar ki. Evet. Ya bir cenderede yaşıyorsun yani. Bizim Türkiye'nin de hali böyleydi. Evet. Yani sen şimdi savunma sanayinde bir takım hamleler yaptıkça, kendin olmaya başladıkça, bağımsızlaşmaya başladığın takdir ne oluyor?
Niye yapıyorsun ki diyor.
Niye yapıyorsun ki diyor ama bir tarafından da ekonomin ortada.
Evet.
Yani komplolar ortada, 15 Temmuz ortada, kaç darbe girişimi olmuş. Yani şu coğrafyada seni kendi haline bırakmıyorlar. Bu noktada da senin büyük olmaktan başka çaren yok. Tam bağımsızlığa giden yol o tansiyonu içselleştirmekten geçiyor. Yani ben burada rahat edeyim abicim, konforumla yaşayayım diyen adam
yani o zaman
kendisi olmaktan evet, çıkacaktır.
O zaman devlet ricaline de hep o hani Kızılelim uğrunda yürümek lazım, yürümesi gerekiyor. Sivil toplum kuruluşlarında böyle ne yaptığına hani böyle olumsuzluğa kapılmadan bu milletin gençleri için yani küçük dokunuşlarla yetiştirmeye devam etmemiz gerekiyor.
Ben devletin
gerekiyor.
Özellikle güvenlik bürokrasisinin bunu büyük oranda gördüğünü düşünüyorum.
Evet.
Nitekim son dönemdeki açılımlar bunu gösteriyor. Ama hala satılmış ya da bir takım böyle ne diyelim mahfillerin insanı olanlar, onlar da görevlerinin icabı. Bir takım böyle söylemlerle bunu gölgelemeye, kirletmeye, karanlık göstermeye çalışıyor olabilirler. Onlarla da mücadele olacak. Düşmanım sen benim ifademe hazımsın. Gündüz geceye lazım, sen de bana lazımsın. Evet.
O
öyle,
zaman,
öyle bir şeydi değil mi?
Evet sanki? Öyle. Kasıtta anlaşılmış evet. Oldu yani. Sonuçta gerçekten mücadele rakiple olur. Biz bugün rakibimizi... Düşmanı tanımayınca hiç kimse mücadele etmez ki Lütfü abi.
Evet.
Mücadele hani rakibini görürsün ne kadar kötü ona göre bir şey yaparsın. Şöyle yapalım bu konuda hemen hemen olimpiyatlardan girdik değil mi? Buraya kadar da getirdik sözleri. Sonumuz ve akıbetimiz hayır olsun. Yani atıcılıktan
oyundan
girdiğimiz
oyundan maksat
için.
Ütmek derler Süleyman. Evet. Şimdi olimpiyatta bile insan diyor ki yani ya şu elin cebinde adam atıyor. Attığımı
evet.
Vuruyor maşallah.
Vurdu, evet.
Yani bunu istiyor bizden değil mi?
Evet, istiyor.
Hem peygamberimiz istiyor.
Evet.
Hem gönül istiyor.
Evet.
O zaman iyi olacağız. İyi evet. Olmak, atışta iyi olmak. Aa bunlar iyi biz onlardan alalım demektir. Bu ne demek o zaman rakip? Bir dakika benden alıyordu senden niye alıyor şimdi? Kavgasına girmektir. O kavgaya hazır mısın değil misin?
Hep güçlü olacağız.
Evet.
Yani kavi mümin olmayı tercih evet. Edeceğiz.
Kuvvet atmaktadır. Kuvvet atmaktadır.
Pekala. Çok teşekkür ediyoruz.
Biz teşekkür ederiz.
Ağzınıza sağlık. Kıymetli izleyicilerimiz, kıymetli dinleyicilerimiz, Bir Kardeşiz programının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugün olimpiyatlar vesilesiyle atmak üzerine, atıcılık üzerine ve kuvvet üzerine konuştuk. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Muhabbetle.